Anadolu'ya ışık tutanlar. Hazırlayan ve sunan Feridun Cesur. Anadolu'yu Anadolu yapan yiğitler. Anadolu'ya ilmiyle değer katanlar. Anadolu'nun hizmetkarı gönül dostları. Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni diyen Yunus'u, Anadolu bilir, dünya tanır. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir çağrısını yapan Mevlana'yı Anadolu bilir, dünya çok iyi bilir. Fatih'i Fatih yapan ak gönüllü hocası Akşamseddin'i Anadolu bilir, Bizans bilir. Yavuz Sultan Selim'in Nedimi, sırdaşı, yoldaşı Hasan Can'ı Anadolu bilir, Musul Kerkük Erbil'de iyi bilir. İlmiyle dünyaya nam salmış isimleri vardır Anadolu'nun. Ummanları yoldaş edinen, korsanların korkulu rüyası, ilim adamı Piri Reisi, Anadolu'm bilir, Amerika bilir, dünya tanır. Kubbeleri, köprüleri, medreseleri imar eden koca Sinan'ı Anadolu'm iyi bilir, dünya iyi tanır. Ali Kuşçular, İbn-i Sina'lar, Itriler, Nedimler, hepsi birer kandil gibi aydınlatmış, ışık tutmuştur Anadolu'ya, Anadolu'ma. Selam olsun Anadolu'ma ışık tutmuş kandillere. Selam olsun İlmiyle, şiiriyle, sözleriyle yol gösteren gönül erlerine.
Kültür semamızın münzevi yıldızlarından biri Cemil Meriç. Ne hazindir ki adeta unutuldu bu büyük mütefekkir. Halbuki o kendini irfana adayan bir fikir işçisiydi. Tanzimat'tan beri devamlı bir arayış içerisinde olan fırtınalı, dağdağlı, müthiş bir macera. İmandan şüpheye, şüpheden inkara, inkardan maddeciliğe ve nihayet tekrar aslına rücu eden bir hayat. Biraz daha yakından tanımak için ruh dünyasına girelim isterseniz. Çünkü bir adamı tanımak için düşüncelerini, acılarını, heyecanlarını bilmemiz lazım hiç değilse. Hayatın maddi olaylarıyla kronoloji yapılabilir. Ancak kronoloji, aptalların tarihi. Hatay doğumlu bir muhacir çocuğu Cemil Meriç. Ailesi Balkan Savaşları esnasında Yunanistan'dan göç etmiş. Çocukluk yılları pek parlak değil, çevresiyle uyuşamamakta. Babası hep çatık kaşlı, annesi hep mızmız, kasabanın çocukları hep korkunç. Bol bol dayak yemekte, hep hakarete uğramakta. Gözleri de 6 numara miyop, durumundan bir hayli muzdarip. Şikayet edeceğim kimsem yok. Mektep bahçesinde çocuklar oynuyor. Ben yine yalnızım ve yabancıyım. Yabancı, yani düşman. Dilim başka ve gözlüklerim var. Kendimden utanıyorum. Cemil Meriç ilk mektebi bitirdikten sonra Antakya Sultanisi'ne kayıt yaptırır. Fransızcayı mükemmel seviyede bilmekte, İngilizceyi anlamakta, Arapçayı ise kendi tabiriyle sökmektedir. Düşman bir dünyada dostsuz büyümüş, daima başka, daima yabancı. Hasta bir gurur, pencerelerini dış dünyaya kapayan bir ruh. Düşman bir çevrede ister istemez kitaplara sığınır. Yaşamak için kendime bir dünya inşa etmek zorundayım. Anlıyorum ki zalim ve kıyıcı bir gerçekten kurtulmanın tek çaresi, reel dünyadan kitapların dünyasına sığınmak. Cemil Meriç'in lisedeyken sınıfta karaladığı 3-5 sayfa, hocası Lami Bey'in çok hoşuna gider ve umulmadık iltifatlara mazhar olur. Artık daha çok okumaya, daha çok yazmaya başlamıştır. Liseyi bitirene kadar kompozisyonlarında hep birincidir. Türkçesi zengindir. Çünkü çok okumuştur. Yaptığı temrinler yazı kabiliyetini bir kat daha geliştirir. Yazı hayatının ilk gurur darbesini lise 3'te yer. Tarihle ilgili 15-20 sayfalık bir kompozisyon karalar, 20 üzerinden 7 alır. Anlar ki aklına geleni yazmak, yazmak demek değildir. Yine bugünlerde Yeni Gün gazetesinde ilk yazısı yayınlanır. Geç kalmış bir muhasebe. Ardından kara gözde şiirler yazar. Onun için edebiyat şiir demektir. Nabiye, Fuzuli'ye, Nedim'e meftundur. 18 yaşı tecessüsünün yıldızlara yelken açtığı çağdır. Fetih ve macera çağı. 11. sınıfta okuduğu madde ve kuvvet hayatını değiştirmiştir. Çevresindekiler inanıp inanmadıklarını bilmemektedirler. Oysa inanmadığını bilmektedir artık. Ateizm bir kaledir onun için. Nazım'ı da o yıllarda okur, okur ama anlamaz ve sevmez. Nazım bir davanın kanatlarında yükseldi. Şairi mitoslandıran uğradığı zulümler oldu, der. Kapital, anlamasa da okuduğu kitaplar arasındadır. Zola'yı sevmektedir, çünkü Zola dinsizdir. Balzac'a da hayrandır, ama Hristiyani tarafı onu rahatsız etmektedir. Böhner, Nord ve Marx onu mistisizmden öylesine soğutmuşlardır ki vaaza benzeyen her düşünceye kulaklarını tıkar. 1939'da Hatay'da evi aranır. Akabinde nezaret ve hapis. Mahkemede Marksist olduğunu haykırdığında aslında tek işçinin bile elini sıkmış değildir. Allahsız bir çölde akıp giden başıboş bir ırmaktır gençliği. İstanbul'a ilk gelişinde fetih ümitleriyle dopdoluydu. Adeta bir gazaya koşmaktaydı. Ama umduğunu bulamamış, yıllarca aç kalmıştı İstanbul'da. Açtı, gurbetteydi ve tekti. Ruhun açlığı. Anlaşılmayan bir kalp, anlaşılmayan bir kafa ve anlaşılmayan bir vücut. Bütün hayatı vermekle geçmişti. Bilgisini, zamanını, kalbini. Kendisinin olmayan bir dava yüzünden damgalandı. Ve uğrunda çarmıha gerildikleri onu taşladı. Bir pansiyon odasındaydı. Koca şehirde yapayalnız, kültürüyle yalnız, ıstıraplarıyla yalnız. Nihayet bir taşralı tecessüsüyle sürüklendi bu gürültülü dünyadan, kitapların asude inzivasına iltica etmişti. Kitap bir limandı onun için. Kitaplarda yaşadı ve kitaptaki insanları sokaktakilerden daha çok sevdi. Kitap onun has bahçesiydi. Hayat yolculuğunun sınır taşlarıydı bu kitaplar. Ayrı bir dil konuşuyordu çağdaşlarıyla. Gurbetteydi. Vatanı Don Kişot'un İspanya'sıydı. İstanbul'da çıkan ilk yazısı Honoré de Balzac olur. ...1942'de İstanbul'da Fevziye Menteşoğlu'yla tanışır ve evlenirler. Bir kadın ilk defa onun adını taşımaya razı olmuştur. Hayatın bir trajedidir. Birinci perde evleninceye kadar geçen zaman. Yıldızsız, Allahsız, cıvıltısız, katran gibi bir gece. Vıcık vıcık ıstırap. Birkaç şehri, fethe yeten bir enerji, yel değirmenlerine saldırmakta harcanır. İkinci perde izdivaçla başlar. Daha büyük, daha derin, daha uzun acılar. Fakat bağları olan bir çöl bu ve göğü yıldızlarla dolu. Çocuklarım, kitap. kitaplarım. Cemil Meriç'in işi yoktu, parası yoktu, dostu yoktu. Daha çok çalışmak zorundaydı. Kitap bitmeden para vermiyorlardı. Kitap bitmiyordu. 1947'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Fransızca derslerine girmeye başlar. Talebe perişandır. Dilini unutan bir nesil, yabancı dili nasıl sevsin ki? 38 yaşında gözlerindeki miyopun artması sonucu kör olur Cemil Meriç. Yurt dışında başarısız bir dizi ameliyat geçirir, netice hüsran. Acılarını dev aynasında büyüten rezil bir haysiyeti vardır. Gözlerimi, yani her şeyi kaybetmiştim. Tekrar çarka takıldım. Ölümü bir münci olarak arıyordum. Meselelerimi ancak o çözebilirdi. Korkak olduğum için intihar edemedim. Vazifelerim bitmişti. Beklediğim hiçbir şey yoktu. Yazdıklarım hiçbir yankı uyandırmamıştı. Ne yazacaktım? Altmışlara kadar tecessüsünün yöneldiği tek kutup Avrupa'ydı. Coğrafyasında Asya yoktu. Hint onun için Asya'nın keşfi olmuştu. Kolomb Asya'yı ararken Amerika'yı bulmuş. Oysa Avrupa'yı incelerken Hint'le karşılaşmıştı. 1964'te Bir Dünyanın Eşiğinde yayınlandı. Fakat pek rağbet görmedi. O kitaba harf harf hayatımı işledim. 4 yılım sayfa oldu. Hint rüyalarımda, hicranlarımda benim. Benim türbem. Bugün ziyaretçisi yoktu bu türbenin. Yarın olacak mı? Cemil Meriç aynı yıllarda İstanbul Üniversitesi'nde sosyoloji dersleri vermeye başlar. Talebe hoca münasebetlerini asilleştirmeye çalışır. Ben, insan haysiyetine yakışmayan bu talebe hoca komedyasını kudret ve kabiliyetim nispetinde asilleştirmek hayaline kapıldım. Örneğim yoktu. İrfan, toprağı dişlerimle ve tırnaklarımla kazarak 7 kat yerin dibinden çıkarmıştım. Hoca öğretmen oldu. Talebe öğrenci. Öğretmen ne demek? Ne soğuk, ne haysiyetsiz, ne çirkin kelime. Hoca öğretmez, yetiştirir, aydınlatır. Öğrenci ne demek? Talebe isteyendir. İsteyen, arayan, susuyan. Cemil Meriç, politikaya da itibar etmemekle ve politikanın kurtarıcılığına inanmamaktaydı. Önünde birçok yollar var. Politika bunlardan biri. Belki en aldatıcısı olduğu için en cazibi. Mutlakın ve sonsuzun rüyası. Mukaddes bir abes. Bana sorarsan kütüphanene dön. Yani kitap ol. Aydınlan ve aydınlat. Neden İşçi Partisi'ne girmiyorsun? Girmem. Çünkü benim yerim kütüphane. Ben ışık arayan, aydınlanmak ve aydınlatmak isteyen bir insanım. Politikanın kurtarıcılığına inanmıyorum. 68'lere kadar insanlığın düşünce tarihini tavaf eden bir talebeydi Cemil Meriç. Düşünmüyordu. Başkalarının neler düşündüğünü öğrenmeye çalışmaktaydı. Uzun süren bir çıraklık bu. Ne sağdaydı artık ne de solda. Münzevi bir aydındı o. Zaten iki kesimde kendisini dışlamaktaydı. Sağ okumuyor, boşuna bağırıyorum. Sol diyalogdan kaçıyor, küskün. Ötüken'in bastığı kitap okunmazmış. Peki siz basın? Cevap yok. Bu çemberi kırmak mümkün değil. Son tahlilde, hudutlu imkanlarımızı isteyene beklemekten başka çare yok. Sol, sağın gösterdiği dostu göstermiyor. İhanet etmişiz. Neye ve kime? Cemil Meriç'in kullandığı dil sebebiyle sol onu dışlamaktaydı. Fakat her şeye rağmen, o, kamusa uzanan eli namusa uzanmış sayar ve kendi öz kültürünün kelamını kullanmaktan asla vazgeçmez. 1970'lerden itibaren gerçek bir entelektüeldir artık ve tomurcuk halindeki düşünceleri çiçeklenmeye başlamıştır. 1974'te yayınlanan Bu Ülkeyi şöyle takdim eder. Bu sayfalarda hayatımın bütünü, yani bütün sevgilerim, bütün kinlerim, bütün tecrübelerim var. Bana öyle geliyor ki, hayat denen bu mülakata bu kitabı yazmak için geldim. Etimin etiği, kemiğimin kemiği. 1978'de Omurandan Uygarlığa ve Mağara Dikiler, 1980'de Kırkambar. Kırkambar bir mefhumlar kabusu, derbeder ve dağınık bir ansiklopedi. Başka deyişle, kurmak istediğim büyük abidenin birkaç sütunuyla birkaç odası. Ardından diğerleri. Bir facianın hikayesi. 1981, Işık Doğu'dan Gelir. 1984, Kültürden İrfan'a. 1985, Jurnal 1, 1992, Jurnal 2, Sosyoloji Notları ve Konferanslar, 1993. Bunun yanında yabancı dillerde neşredilen birçok eseri de dilimize kazandırır. Fakat ilk yazılarıyla son yazıları arasında büyük bir fark yoktur. Ağaç, dal budak sarıp büyümüştür, o kadar. Tokatlayan, uyandıran, gebe bırakan bir üslup. Müthiş, çarpıcı ifadelerle perdeyi açar, tonu hiç düşürmez, yapraklar ellerinden kayıp gidiverir. Çok ağır temalardan bahisler açmasına, derin tahlillere girişmesine rağmen sıkılmazsınız. Dış dünyayla irtibatınız kopar ve yazının bittiğinin farkına bile varmazsınız. Fil dişi kulesine kurulur, kendinden son derece emin bir şekilde sıralayıverir hükümlerini. Bu ülkede seyran ederken ayaklarımız yerden kesilivermiştir. Yakamızdan tutup sirkelemiştir bizi adeta. Türk insanının uyuşan şuuruna alevden mızrak gibi saplanacak bir ifade oluşturmak istiyordu. Bütün çalışması, bütün anlama cehdi, aylarca süren okumalar, yıllar boyu şekillenen düşünceler sonucu vardığı hükümleri, cüruflarından temizledikten, elması kömürden ayırıp yonttuktan, işledikten sonra kadife bir mahfaza içinde okuyucusuna sunan bir kuyumcu, bir sanatkar. Öğretmek endişesinden çok öğrendiğini, özümsediğini, biraz da gururla, bazen kibirle, çağdaşlarının suratlarına fırlatan mağrur bir yazar. Karşımıza ürperten, coşturan, tedirgin eden nefis bir üslup, imbikten geçirilmişçesine damıtılmış bilgi damlaları, inci taneleri gibi pırıl pırıl. Karanlıkları devirmek ve aydınlık bir çağın kapılarını açmanın en mükemmel silahı kalemdir ona göre. Sözle, yazıyla kazanılmayacak savaş yok. Kalem sahiplerine düşen ilk vazife telaş etmemek, öfkelenmemek, kin kışkırtıcısı olmamak. Halkı okumaya, düşünmeye, sevmeye alıştırmak. Bir kılıcın kazandığı zaferleri başka bir kılıç yok edebilir. Kalemle yapılan fetihler tarihe mal olur. Tarihe, yani ebediyete. Cemil Meriç'e göre gerçek entelektüel, gerçek münevver, önce ülkesinin haklarını, düşman bir dünyaya haykırmakta görevliydi. Şu veya bu sınıfın ideologu ve demagogu olmadan ülkesinin bütününü, bütün ülkelere karşı müdafaa etmeliydi. Her şeyi kendi gözüyle görmeli, hakikatleri pervasızca çağının suratına fırlatmalıydı. Tanzimat'la birlikte insanından kopan aydınımız ne kendini tanımaktaydı ne Avrupa'yı. İnsanından kopan entelijansımızın hali suya nakış çizmeye benzemekteydi. Halbuki apayrı bir medeniyetin çocuklarıydık. Düşman bir medeniyetin bambaşka ölçüleri olan çok daha eski, çok daha asil. Bütün Kur'anları yaksak, bütün camileri yaksak Avrupalı'nın gözünde Osmanlıydık. Osmanlı, yani İslam. Karanlık, tehlikeli, düşman bir yığın. Avrupa maddeciliğine rağmen Hristiyandı. Sağcısıyla, solcusuyla Hristiyan. Hristiyan için tek düşman bizdik. Haçlı ordularını bozgundan bozguna uğratan korkunç ve esrarlı kuvvet. Genç cüce, müselsel zilletler sonunda ihtiyar devin zaaflarını keşfetti. Ahde vefa, civan mertlik, merhamet. Aşağıdan aldı, holus çaktı, yaltaklandı ve nihayet alt etti devi. Cenk meydanlarında değil, yatak odalarında kazanılan bir zaferdi bu. Zavallı Türk aydını. batılı dostları alınmasınlar diye hazinelerini gizlemeye çalıştı. Sonra unuttu hazineleri olduğunu. Düşmanın putlarına takdis etti, hayranlıklarına benimsedi. Ve nihayet dev papağanlaştı. Bu kadar fırtınalı, soluk soluğa, muzdarip ve sorumlulukları ağır bir hayatın tekalifine daha fazla tahammül edemeyen Meriç, 1984'te önce beyin kanaması ardından felç geçirir. Kendisini yatağa mıhlayan uzun bir hastalık sonucunda 13 Haziran 1987'de kızı Profesör Doktor Ümit Meriç Yazan'ın ifadesiyle "Muhammed sevgilim" diyerek vefat eder. Türkiye'de az bir kesim müstesna halen anlaşılamamıştır Cemil Meriç. Hayatını öğrenmek ve öğretmek şeklinde hulasa eden, bizi, batıyı ve doğuyu çok iyi tanıyan, günümüz Avrupa'sının gelişim safhalarını ve kültürel temellerini çok iyi bilen bu fikir adamı ne dün anlaşılabildi ne de bugün. Hiç olmazsa yarın anlaşılması dilek ve temennisiyle.
Anadolu'ya ışık tutanlar. Hazırlayan ve sunan Feridun Cesur.